Herkese tekrardan selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Böyle anlık olarak gelişti bu podcast'i çekmem. O yüzden aklımda tam olarak bir konu yok. Ama az çok neyi konuşacağımı biliyorum ki niçin çektiğimde bundan anlaşılacaktır zaten. Yani içimde bir şeyler ürperdi. Böyle değişik bir şeyler uyandı. Ve bunun da sizinle yani bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Çok önemli bir konu zaten. Yani bunun inceliklerini, bunun ne işe yaradığını, bunun insana ne kattığını sizin de az çok yani ben tabii ki de bunun hakkında yani milyonlarca şey söylenir. Belki de milyarlarca şey söylenir. Ama ben kendim bildiklerimi, hissettiklerimi anlatacağım. Bugünkü konuşacağım şey müzik. Müzik nedir? Müzik ne işe yarar? Müzik niye dinlenir? Müziğin çeşitleri nelerdir falan filan. Yani bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle sesimden anlaşılmıştır ki hakikaten böyle bir heyecan var. Böyle bir farklı bir hava var. Bunun sebebi az önce Hans Zimmer abimizin bestelemiş olduğu işte orkestrasını dinlediğim için bu heyecan var, bu şevk var. Yani ben kendimi çok şanslı hissediyorum ya. Yani düşünsenize Hans Zimmer gibi bir adamın yaşadığı döneme denk gelmişsiniz ve onun bestelediği müzikleri, onun bestelediği sanatı dinleyebiliyorsunuz. Hans Zimmer çok da yani hepimizin aslına bakarsak film müziklerini bildiği ama ismini bilmediği orkestrasındaki o müzik şöleni bilmediği bir abimiz. Onu Yıldızlar Arası filminden, ondan sonrasında Inception filminden ve birçok filmden tanıyabilirsiniz. Bütün başarılı filmlerde işte o arkadaki müzik neydi hatırlar yani bilirsiniz. Hani film izlediğiniz zaman mesela Inception'daki müziği hatırlarsınız. İşte Interstellar'daki müziği hatırlarsınız. Böyle kulağınızda yankılanır böyle. İşte o müzikleri besleyen adam Hans Zimmer. Ve yani nasıl bir şey anlatılmaz. Gerçekten de çok farklı bir duygu. Yani bunları izleyip, bunları dinleyip, o anki ruhunuzda yaşanılanlar sadece sizin hissedebileceğiniz türden şeyler. Ben müziğin ne olduğunu, ne işe yaradığını daha yeni yeni kavrayabilmiş durumdayım. Bunun pratiğini, kuramsal halini işte insanların dile getirdiği biçimde kitaplardan, oradan buradan öğrenmiştim. Müziğin ne kadar önemli bir şey olduğunu, yabana atılmaması gereken bir şey olduğunu, ruhu eğittiğini zaten yani Platon'un Devlet kitabında ben ilk olarak okumuştum. Orada aklıma girmişti. Sonra zamanla birçok felsefecinin, birçok yazarın, birçok insanın bu konuda aynı fikirleri söylediği, aynı fikirleri dile getirdiğini gördüm. Ve gerçekten de haklı olduklarını gördüm. Ve hatta az bile söylemişler. Bir saniye. Burası da ey maşallah ya. MotoGP hemen bakıyorum. Anasını satayım. Sanki burası rally pisti amına. Neyse. Bunları dile getirdiğini görmüştüm. Az bile söylemişler hakikaten. Mesaj geldi, kusura bakmayın. Şimdi olay ne? Hatta bir saniye sessize alayım da sizi rahatsız etmesin. Bu müzik nedir? Müzik hakikaten bizim bahsettiğimiz, bizim algıladığımız şekilde bir şey mi? 21. yüzyılda müzik dediğimiz şeyler hiçbir şekilde yani şu nedenle dinlenmiyor. Metroda, işte otobüste, minibüste, orada burada bir yerden bir yere giderken sadece vakit geçirmek için kullanılan bir araç olduğu düşüncesi hakim. Yani ki çıkan yeni müzik türleri de bunları destekler nitelikte gerçekten. Şimdi bildiğin üzere pop var. İşte ondan sonra yeni çıkan mesela oh midem. K-pop var işte Kore popu. Ondan sonra rock var. Ondan sonra caz var. İşte hip hop var. Rap var. Gerçi rap ile hip hop aynı kategoriye giriyor mu tam bilmiyorum. Yani böyle böyle çeşitler var. Şimdi mevzu nedir? Öncelikle müzik bizim atalarımızdan bize gelen bir armağan. Müzik doğanın içerisinde her zaman olmuş. Yani kimisi taşla vurduğu sesle melodi yaratmış. Kimisi çeşitli kamışlar yardımıyla onları şekillendirerek, delerek kendine farklı müzik aletleri geliştirmiş. Bunlar zamanla çeşitlenmiş. Şu anda istediğimiz sesleri çıkarabiliyoruz. İstediğimiz ne ses olursa olsun. Yani bilgisayar bize yardımcı oluyor. Ürettiğimiz, icat ettiğimiz müzik aletleri bunları yarıyor. Ama kimse bunlar hakkında konuşmuyor niyeyse. Ben anlamıyorum. Yani müziğin niye bu kadar yabana atıldığını ve önemsenmediğini anlamıyorum. Yani şimdi şöyle bir algı da var. Aslına bakarsanız konuşamıyorum ya. Aslına bakarsanız bu müziğin atası klasik müziktir. Onun dışında söz olarak yani sözlü bir şekilde müziğin yansıtılması sonradan ortaya çıkmış bir şey. Yani klasik müzik dediğimizde bildiğiniz gibi herhangi bir söz olmadan piyano ya da farklı müzik aletleri yardımıyla yapılan müzik, yapılan sanattır. Yani buna örnek vermek gerekirse Mozart, Chopin, Bach, yani başka kim var? Beethoven. Bu gibi işte bestekar yanlış bir ifade mi olur? Besteci ya da ya onun gibi insanlar bu şekilde bestelemişler ve klasik müziği arşa çıkarmışlar. Şimdi klasik müzik neden dinlenir? Klasik müzik nedir? Öncelikle birazcık bunlara gireceğim. Klasik müziği şu andaki insanlar, yani yaşadığımız toplumdaki insanlar tamamıyla bir ön yargı oluşturmuş durumda. Yani hep böyle bir asıl bizim toplumumuzda, Türkiye toplumunda entel, dantel diye bir ifade var. Ve bu hep kötü anlaşılıyor. İşte entel, entelektüel. Yani aslına bakarsak entelektüel olmak belki de yani hayatımızın amacı olmalı. Bana göre. Entelektüel olmak. Her konuyla uğraşmak. Yani entelektüel olmak sanki kötü bir şeymiş gibi lanse ediliyor. Bunun sebebini anlamıyorum ben. Niye? Yani entelektüel demek boynuna işte iki şal geçirip gözlük takıp da işte yumuşak hareketler yapmakla olunmuyor yani. O değil yani o entelektüellik, entellik. Yani neyse hep böyle bunlar mizaha şey olmuş, konu olmuş. İşte Türk sinemasında, Türk dizi sinemasında, pardon, Türk dizi perdesinde bunların hepsi bu şekilde topluma aşılanmış. Ben bunun nedenini çözemiyorum. Yani toplumumuz bunların ironi olduğunu fark edebilecek kapasitede değil zaten. Ve sen geliyorsun bunları topluma sunuyorsun. Ya ben çocukluğumdan beri yani ailem sürekli televizyon açıp televizyon izlerdi. Sürekli ben Türk böyle aile dizileriyle büyüdüm. Onlarla çocukluğumu geçirdim diyebilirim. Yani orada hep aşılanan şey şuydu işte. Entelektüel mi? Ya sen entel misin ya? İşte kendine gel. İşte entelektüel demek top anlamına geliyordu. Gerçekten yani. Üstü kapalı bir şekilde entel olmak top olmak anlamına geliyordu. Ya bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu ben seneler sonra fark ettim hatta. Çok garip. Yani şu an bu düşüncede olan Milyonlarca insan vardır ya. Sadece Türkiye'de de değil bakın. Yani dünyada, yani dünyada da bu şekilde düşünen insanlar çok. Çünkü yabancı dizilerde de bu şekilde ironi yapılıyor. Ama ironiyi halklar anlayamıyorlar. Ve bunu gerçekten de böyle algılıyorlar. Ve düşünce yapılarını buna göre değiştiriyorlar. Yani değişik, ironik, komik yani. Ben anlamıyorum. Her neyse, şimdi asıl mevzuya gelelim. Klasik müzik neden dinlenir? Öncelikle arkadaşlar, klasik müzik ruha hitap eder. Sizin ruhunuzdaki bazı cevherleri açığa çıkartır. Ki Platon'un Devleti'nde söylediği gibi, iyi insan, erdemli insan ne sporsuz olur, ne müziksiz olur. Spor bedene eğitir, müzik ruhu eğitir. Birisi eksik olduğu zaman insan yere yıkılmaya mahkumdur diye bir söz var. Yani bunun kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Spor konusuna girmeyeceğim zaten ama yani ruhu eğitme konusunda müziğin o kadar büyük etkisi var ki. Çünkü kulaktan giren şey direkt olarak sizin beyninizde bir şeylerin canlanmasına sebep oluyor. Yani siz bir nota duyduğunuz zaman, bir müzik duyduğunuz zaman bununla anılarınızı bağdaştırıyorsunuz. Bununla içinizdeki bazı şeyler ortaya çıkıyor. Bununla sizin kalbinizdeki yol genişliyor. Sizin oradaki şeyleri keşfetmenizi sağlıyor. Daha önce size bahse varım ki hissetmediğiniz şeyler hissedeceksiniz. Açığa çıkmamış duygularınızı ortaya çıkaracaktır. Yani bu klasik müzik dediğimiz şey sizin açığa çıkmamış duygularınızı açığa çıkarır. Yani kısaca böyle özetleyebiliriz. Oradaki duyduğunuz melodiler, işte farklı şeyler. Yani açın, öyle eski şeyleri dinlemenize de gerek yok. Çünkü şu anki yüzyılda ben de dahil, yani Mozart'ı dinlediğim zaman arada sırada böyle şey oluyorum. İşte Mozart'ı açıyorum. Niyeyse bana bir hafiften sıkıcıymış gibi geliyor melodiler. Kafamda çok bir şey uyandırmıyormuş gibi geliyor. Ama bunlar tabii ki de yaş ilerledikçe ortaya çıkacak belki de. Yani şu andaki seviyemle bunları dinlemek belki de bana bir şey katmayacak. Nasıl ilkokula giden çocuğa gidip de böyle felsefe kitapları, odur budur, tarih kitapları okutamazsan çocuk ondan hiçbir şey anlamıyorsa biz de belki de yeterince olgunluğa erişmedik ki bunları anlayamıyoruz. Olabilir. Ben de aslında böyle düşünüyorum. Ama şu anki olduğumuz yüzyılda bana kalırsa en iyi bu işi yapan, en iyi besteci Hans Zimmer. Ben anlamıyorum. Yani anlayamadığım bir şey var. Yani neden bütün yani inanılmaz insanlar Almanya, Avusturya ve Floransa'dan çıkmış. Anlamıyorum ya. Floransa dediğim bu arada İtalya tarafları. Neden? Almanya. Yani öyle insanlar ortaya koymuşlar ki Beethoven Almanyalı. Almanya'da Alman işte. Beethoven Alman. Sonra Einstein Alman. Mozart Avusturyalı. Birçok felsefeci, devlet adamı, ilahiyatçı bunlar Floransa'dan çıkmış. Yani bu işte bir iş var diyorum. Yani benim en zevk alarak dinlediğim belki de bestekar Hans Zimmer ve bu da Alman. Benim çok garibime gidiyor. Bu Almanların bu konuda bir insanlığı çözmüşler sanırsam. Nietzsche de Almandı zaten. Değişikler. Gerçekten yani insanların yaşayış biçimlerini ve ruhlarını güzel analiz etmişler sanırsam. Toplum düzeninden de kaynaklanıyor olabilir ama konuyu dağıtmıyorum fazla. Dağıtmayacağım. Biz müziğe geri dönelim. Şimdi öncelikle müzik tabii ki de sadece klasik müzikten ibaret değildir. Bunun içerisinde pop'u var, cazı var, rock'ı var, hip-hop'u var. İşte bir sürü yani artık sayamayacağım kadar fazla müzik türü var. Bunlar aslında iyi bir şey. Çünkü insanların farklı yönlerine hitap ediyorlar. Ve ben aslına bakarsak bütün müzik türlerini dinlemişimdir gerçekten. Sevdiğim olmuştur, sevmediğim olmuştur. Yani ben bunları yargılamıyorum. Ama çok kızıyorlar bana. Gerçekten de şu dönemin en böyle hype'lanan, işte en çok böyle el üstünde tutulan, niyeyse herkesin böyle bir iştahla dinlediği rap müzik var. Rap müzik bana çok anlamsız geliyor. Gerçekten. Yani müziği dinlemek için, yani ruhunu dinlettirmek için, ruhunu dinlemek için dinlersin. Sana farklı duygular hissettirir o şarkı. Sana farklı kapılar açar. Bana savunmaları şu oluyor. Mesela yakın arkadaşlarımdan da dinleyenler var. Hatta deli gibi böyle dinleyen iki arkadaşım var. Bunlar sürekli bana karşı böyle ofansifler. İşte rap açıyorlar. Soruyorum ya niye rap dinliyorsun? İşte cevapları şu oluyor. İşte sözlerdeki anlama bak. İşte ne bileyim sizin o dinlediğiniz şarkılar tamamıyla bebe düzmecelerinden ibaret. Gerçek hayatı yansıtmıyorlar. Yahu müziğin böyle bir amacı zaten yok. Müzik yani kelimelerle bir şeyleri anlatmaya gerek duymadığı için müziktir. Kelimelerle bir şeyler ortaya koymadığı için müziktir. Müzik notalarla, melodilerle size bir şeyler anlattığı için, konuşmayarak bir şeyler söylediği için büyülüdür. Yani ben tabii ki de şuna gelmiyorum, şu konuyu şuraya getirmiyorum işte. Şarkı sözleriyle söylenen müzikler müzik değildir. Hiçbir şey değildir. Önemi yoktur falan demiyorum. Ben de yani %90'ı dinlediğim müziklerin %90'ı sözlü müzikler. Ama bunlar hep arka planda kalıyor. Ben melodiyi daha çok seviyorum mesela. Yani dinlediğim müziklere bakarsak hep melodiler ön plandadır. Sözler geri plandadır. Yani oradaki melodiyi daha çok hissedersiniz. Sözlere çok önem vermezsiniz. Ve bu yüzden de ben genellikle yabancı şarkılar dinlerim. İşte country olur. Onun dışında rock olur. Yani bu tarz şeyler dinlerim. Çünkü bunlarda mesela arka plandaki fon müzikler, arka plandaki tonlar, vurgular daha ön plandadır. Sözler daha geri plandadır. Mesela pop dinlemiyorum. Çünkü pop da tamamıyla arkaya cıktıs cıktıs cıktıs cıktıs diye bir tane fon müziği ekliyorlar. Üstüne de konuşuyorlar. Ve tamamıyla da anlamsız şeyler söylüyorlar. Hiçbir keyif vermiyor. Rap ayrı bir kafa zaten. Rap'te müziğin hiçbir önemi yok. Elinize yani hatta telefonunuza küçük bir piyano uygulaması indirip arkaya bir beat yapıp ondan sonrasında da üstüne konuşabilirsiniz. Sesinizin gram iyi olmasına gerek yok. Hatta benim arkadaşlarım da aynısını söylediler. Ben dedim ki o zaman dedim rap'i söylemek için, rap müzik yapmak için sesinin iyi olmasına gerek yok dedim. Onlar da aynen gerek yok dediler. Yani demek ki yani karşıya bir ruhsal bir şey vermiyor. Bana da şöyle savunma yapıyorlar ondan sonra. İşte sen kafasızsın. İşte böyle oradaki sözlere dikkat edeceksin. Oradaki sözler gerçek hayatı yansıtıyor. Yahu bunun için zaten kitap var, internet var. Yani özlü söz duymak istesem giderim Nasrettin Hoca'nın fıkralarını okurum, değil mi? Haksız mıyım? Ben böyle düşünüyorum. Yani özlü söz duymak için, hayatın gerçeklerini duymak için müzik dinlemem ben. Yani bir de onların bir tarzı var işte hızlı hızlı söylemek. İşte ne bileyim bazı yerlerde uzatarak söylemek, kısaltmak. Yani bir de sürekli bu yeni nesil rapçilerde işte marihuanayı övme, işte otçuluk, eroin, bro işte moruk gelle bir kafayı çekelim bugün. Yani tamamıyla Batı'nın medyasını kopyalamak. Başka bir şey değil. Türkiye'de böyle şeyler olmuyor. Türkiye'de yani
Ya moruk geldi bu sefer biz de bir kenevir saralım falan. Bu tarz muhabbetler olmaz. Yani bizdeki otçular, hapçılar park köşelerinde ellerinde gazete kağıdına sarılmış biralarını içen ve boğazlı hırkalarıyla göz altları morarmış şekilde oturan ağzından böyle kış gecesi buhar çıkan tiplemelerdir. Yani başka bir şey beklemeyin. Tamam benim tasvir ettiğim tip aynı böyle arka sokaklardaki işte Mesut Komiser'in yakaladığı eroinman tinerciler tarzı bir tipleme oldu. Ama böyle. Yani ben bunu gözümle de gördüm. Hakikaten böyle. O yüzden yani bu tarz şeylerin kulağa hitap ettiğini düşünmüyorum. Ben kulağa hitap eden, ruha hitap eden müzikleri seviyorum. Ve böyle bir müzik olduğu zaman da ne olursa olsun ön yargısız dinlerim. Türk de dinlerim. Onun dışında yabancı zaten çok dinliyorum. Yani hele hele bizim arkadaşlarım yani velet misin sen yabancı şarkı dinliyorsun falan filan. Bunlar da ön yargı mesela. Yani sen o zaman olduğun yerde dur. Hiçbir şekilde dünyaya bakma. Oradaki çıkan sanatlara bakma. Dil hiçbir şekilde bizim için engel değil. Yani hele İngilizce şarkılar için konuşuyorum. Hiçbir şekilde engel değil. Yani sen sözlerde ne anlatmak istediğini anlamıyorsan da sıkıntı yok. Çünkü ben de takip etmiyorum zaten ne anlatmak istediğini. Zaten oradaki melodilerle bana bir şeyler anlatıyor o şarkı. Benim onun sözlerini dinlememe gerek yok ki. O yüzden ben klasik müzik seviyorum da sen rap seviyorsun. Bu kişiden kişiye göre değişir zaten ama ben toplumsal şekilde yani insanların yargıları doğrultusunda bunun şekillendiğini düşünüyorum. Yani bana çok şey diyorlardı mesela. İşte niye yabancı şarkı dinliyorsun? Türkçe dinle. Türkçe dinliyorum. İşte pop mu dinliyorsun? Git rock dinle. Rock mı dinliyorum? Lan o mu kaldı artık? Rap dinle. Yahu. Bilmiyorum. İnsanda müzik kulağı olması lazım. Ruhunu keşfedebilmesi lazım. Bunların önemini de anlayabilmesi lazım. Ben şu anda çok büyük bir çoğunluğun bunun önemini hiçbir şekilde anlamadığını düşünüyorum. Ama olayı gene böyle negatifliğe kaçırmayacağım. Çünkü hissettiğim şeyler çok iyiydi. Bundan yaklaşık 25 dakika önce müthiş bir orkestra izledim. Bak şu an ne düşündüğünüzü az çok kestirebiliyorum ya. İşte entel gibi konuştum. Müthiş bir orkestra izledim falan. Ya bunlardan korkmayın artık. Bunlar sizi yüceltecek şeylerdir. Sizin toplumsal yargılarınızı sikeyim. Yani sizin değil, onların. Kendi görüşlerinizi yaratın, kendi şeylerinizi yaratın. Orkestra, işte ne bileyim, konçerto. Bunlar müthiş şeylerdir arkadaşlar. Bizim türkülerimiz müthiş şeylerdir. Bizim yöresel müziklerimiz müthiş şeylerdir. Yani nelerimiz var? Bizim de gerçekten sana da çok büyük katkımız var. O yüzden türkülerimizi dinlemek lazım. Eski tarihimizdeki müzikleri dinlemek lazım. Şu anki dönemdeki müzikleri dinlememiz gerek. O şekilde zaten bir fikre sahip oluruz. Bu müzik tamamıyla ayrı bir konu zaten. Yani yabana atılacak bir mesele değil. O yüzden sanat konusu içerisinde çok konuşmadım bu müzik konusunu. Ayrı bir video, pardon video demişim, podcast yapayım dedim. Ama mesela eğer ki şey yapsaydım, böyle videolu canlı yayın şeklinde bir yayın yapsaydım, gerçekten oturur size izletirdim oradaki şeyleri. Mimikler, hareketler. Yani mesela Türk olarak örnek verirsem Cem Karaca, Barış Manço bunların örneklerindendir. İnsana hissettirir anlattığı şeyi. Sözlerine dikkat etmeniz gerekmez. Oradaki inişler, çıkışlar, melodiler, her şey size anlatır o şarkının ne demek istediğini. Ben de bu yüzden rap'i sevmiyorum işte. Ama müzik kültürünün gelişmesinde farklı şeylerin çıkması tabii ki de yani sanata engel değil. Her neyse, benim boğazım kurudu ve bugün de erken yatmak istiyorum çünkü benim 2 gün sonra sınavım var. Hatta 10 dakika sonra 1 gün kalmış olacak. Bana şans dileyin. Ne diyeyim yani. O yüzden biraz erken yatmaya çalışıyorum. Sınav gününe rahat uyumak için. Yani cuma gecesi çok daha rahat uyumak için. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Ben kaçtım.
Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyifler nasıl? Benim birazcık garip. Son 3-4 gündür falan da hiç ya nasıl diyeyim, böyle garip bir ruh halim vardı. Bunun da sebebi YKS-19. Böyle Twitter'e, Instagram, yani sınava girmediyseniz artık illallah etmişsinizdir işte bu sınavla alakalı postlardan falan. Açıkça söylemek gerekirse ben bile ettim yani sınava girmeme rağmen. Yani yaşamış olduğum bir şey üzerinden mizah yapılması yani komiktir. Ama bokunun çıkarılması bence daha da komiktir ama ya bunun ne bileyim ayarını tutturamadılar. Her taraf bunlarla doldu. Zaten her sene gelenek gibi bir şey oldu yani. İşte yok şöyle girdi, böyle girdi. İşte böyle soktular. Yani iyi geçen hiç görmezsiniz. Bu sene de aynısı oldu. Bu sene de aynı şekilde Instagram, Twitter falan filan her yer bunlarla alakalı postlarla doldu. Şimdi öncelikle ben şahsen sınava girdim. Arkadaşlarımın da hepsi girdi. Şimdi size sınavın nasıl geçtiği alakalı falan filan değil de öncelikle sınav öncesi ve sınav sonrası psikolojimden bahsetmek istiyorum. Aynı şekilde sınavın da nasıl geçtiğinden ve sınavın ne işe yaradığından, sınavın öneminden veyahut da insana nasıl bir baskı ve psikolojik durum oluşturduğundan bahsedeceğim. Şimdi bunu dinleyen kişiler aramızda belki de şeyler vardır işte sınava seneye girecekler veyahut da sınava birkaç sene sonra girecekler veyahut da sınava girmiş ama o psikolojinin nasıl bir şey olduğunu ve yeni sistemde nasıl bir farklılık olduğunu dinlemek isteyen insanlar varsa onlar için keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bireysel kendi neler yaşadıklarımdan ve ne yaptığımdan bahsedeceğim. Öncelikle zaten sınavla alakalı pek çok podcast'imde ufak da olsa yer vermişimdir. İşte moralim çok bozuk çünkü sınava şu kadar kaldı falan. Yani o tarz şeyler. Sınav oldu, bitti ve şu anda duruyorum. Sınav oldu, yaşandı ve bitti. Peki sınavdan bir hafta önce, sınavdan bir gün önce, sınavdan 2 gün önce ne oldu? Şimdi öncelikle ben hep şunu düşünüyordum ya. İşte sınava bir hafta kala ne yapacağız lan? Nasıl hissedeceğiz acaba? Sınava işte yarın sınav olacak olsa, işte yarın TYT'ye girecek olsak nasıl hissederim? Ne yaparız lan acaba falan filan. Sınava bir gün kala benim o ne yapacağız ne yapacağız diye düşündüğüm gün hiç aklıma gelmeyen bir şey yaptık. Oturduk. Çaycıda çay içtik anasını satayım. Somurta somurta çay içtik. Yani hiç öyle olmasını beklemiyordum. Böyle herkes de bir ne bileyim koşuşturma olacağını düşünüyordum ama herkes çok durgundu. Çok durgun bir gündü. Yani dışarıda bile hayat yoktu neredeyse. Böyle en ufak bir kıpırdanma göremiyordum. Belki de psikolojiden dolayıdır ama o gün farklı bir hava vardı. Gece oldu. Herkes evlerine dağıldı. İşte saat zaten dedim ben 10.30-11 gibi ya da işte 10-11 gibi uyurum dedim. Saat 10 oldu falan işte ben böyle çıktım balkona. Her zaman şunu hayalettiydim işte balkona çıkacağım. Oturacağım ve vay anasını be bir sene boyunca biz bugün için çalıştık falan deyip sigaramı yakıp içip ondan sonra yatacağım ve yarın sınava gireceğim diye düşünüyordum. Aynısını yapmaya çalıştım. Ama çok etkili olmadı. Çünkü o hissiyat yoktu içimde. Sanki o bir senedir uğraştığımız şeyin yarın sonuçlanacağını biliyorum. Ama öyle bir hissiyat yok içimde. Yani artık öyle bir monotonluğa bağlamışım ki ben kendimi. Yani her gün aynısı olacak. Her gün aynısı olacak. Yani öbürsü gün sanki o sene boyunca herkesin bahsettiği, herkesin konuştuğu şey o gün gerçekleşmeyecek. Yani gerçekleşse bile ya yok ya falan diyecek. Çünkü o kadar çok muhabbeti döndü ki artık. Yani o kadar çok düşünüldü, konuşuldu ki üzerine o gün hakkında. Kimsenin içerisinde gram heyecan kalmadı. Bu sizde de olacak arkadaşlar eğer sınava girecekseniz. Yani senenin başlarında da aynı şekilde hiç olmaz. Çünkü sınava daha çok vardır. Ama işte aradan birkaç ay geçer ve sizde bir anda böyle bir heyecan oluşmaya başlar. Oğlum ne yapacağız lan acaba sınavda? Oğlum sana bir gün önce nasıl bir ruh halinde olacağız lan? Oğlum işte ne olacak, ne olacak falan filan. Konuş konuş. O senenin sonuna kadar bunu konuşacaksın. Konuşa konuşa konuşa artık bunlar o kadar normal gelecek ki. Yani istersen bir saat sonra sınava gir. Yine de sende gram heyecan olmayacak. Bu tabii kişilikle ve psikolojiyle alakalı bir şey. Mesela ben Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavına girmiştim. Orada tecrübe edinmiştim. Yani nasıl olacak? Sabah kalktım işte. Birebir yani sınavın demosunu yaşadım gibi bir şey oldu. İnsanlarda gene o heyecan vardı. Çünkü işte askeriye girmek isteyen insanlar da oradaydı. Ve sınavın birebir kopyasını yaşadık. Çünkü zaten ÖSYM'nin hazırladığı bir sınav. Aynı şartlar altında, aynı koşullar altında, aynı psikolojiyle giriyorsun. Ben zaten o heyecanı orada bir atmıştım. Sonra işte sınavdan bir gün önce yattım uyudum. Uyuyamayacağımı düşünüyordum ama uyudum. Saat 3'te kalktım. Bir iki su içtim, bir sigara içtim. Sonra tekrar yattım. Sonra saat işte 6.30-7 gibi falan kalktım. Saat 10'da sınav var. Yani ondan sonra içeri giriş yok. Geldim. İşte saat işte 6-7 gibi falandı. Dışarı çıktım, yürüdüm. Gerçekten de o an bir heyecan geldi. Çünkü yani kendi kendinesin, yalnızsın ve artık o psikolojiye girmişsin. Yani birkaç saat sonra sınavda olacaksın. Ve ben şunu düşünüyorum. Acaba ne soru gelecek? Çünkü biliyorsunuz bu sınav iki kademeli. Bir TYT var, bir AYT var. Ben TYT'den çok ümitliydim ve TYT konusuna, TYT'ye gerçekten de iyi hazırlandığımı düşünüyordum. Ve bu yüzden de TYT konusunda heyecanlıydım. Çünkü ne kadar iyi hazırlanırsanız o kadar heyecanlanırsınız. Çünkü o konuları biliyorsunuz. Neler çıkabileceğini biliyorsunuz. Ve bir şey bekliyorsunuz. Yani bir sene boyunca o konuları görmüşsünüz, tekrar etmişsiniz. Ve yani meraklanıyorsunuz acaba nasıl bir şey çıkacak? Yani bu merak da biraz şundan kaynaklı işte. Sen soru tarzlarının çoğunu görmüşsün. Yani nasıl bir şey çıkacak acaba? Meraklanma aslında bu. Yani heyecan meraklanmanın orada oluşturduğu bir şey. Her neyse. Ya o yüzden ben TYT konusunda heyecanlandım. Biraz böyle. Yani hafiften götüm tutuşmuştu. Ondan sonra işte kahvaltı yaptım. Duşa girdim. Arkadan işte farklı farklı beni rahatlatacak müzikler açtım falan. Sonra bir posta attım. Yok. Şey oldu işte çıktım abi duştan sabah gittik öyle gittim yani şeye geleceğim sınav yerine gittim yarım saat öncesinden girdim soruları açtım baktım şöyle bir gözüm korkmadı zaten oradaki sınavdaki şeyleri gördüm daha öncesinde yani neler olacağını biliyorum.
Abi şu an markete gidip atıştırma bir şeyler.
Tamam olur. Biliyorum yani ne olacak, nasıl bir şey karşıma gelecek. Yani olacak şeyler şunlar. Geleceğim, oturacağım. Önüme optik kağıt gelecek. Onu dolduracağım. Bir yandan görevli bana sınav süresi içerisinde uyacağım kuralları okuyacak. Çıkacağım saati söyleyecek, çıkabileceğim saati söyleyecek. Sınavın bittiği saati söyleyecek yani. Ondan sonra işte bana şeyleri dağıtacak. Normal işte deneme diyorum. TYT'yi dağıtacak. Herkese verecek. Ondan sonrasında şeyleri işte o kağıdı şey neydi ya deneme demek istemiyorum. İşte TYT'nin dışındaki ambalajı açın diyecek. Açacağız. Ondan sonra işte oradaki şeyleri dolduracağım. Sonra bana diyecek ki işte sınav kağıdında şey var mı? Eksik, gedik, ne bileyim böyle basım hatası tarzı bir şeyler var mı? Diye sayfalara göz atın diyecek hızlıca. Biz göz atacağız. O ara soruları göreceğim. Ve kafamda kuracağım işte. Sonra o fasıl bitecek. Sonra sınav başlamıştır ibaresi gelecek. Ve ben hızlıca açıp soruları çözeceğim. Bu vardı zaten. O yüzden gram heyecan yoktu. Etrafımdaki insanlarda da gram heyecan yoktu. Ama sınıfımdaki insanlar da vardı. İşte kafamı çeviriyorum. Birisi böyle nefes falan böyle garip garip nefesler veriyor. İşte arkadaki biri gözlerini ovuşturuyor böyle. İşte rahatsız belli ki tedirgin. Yani ama bende gram bir şey yoktu. TYT'ye girdim. Soruları gördüğüm zaman çok bir sıkıntı yoktu ama Türkçe bitti. Matematiği geçtim. Matematiği görünce ulan dedim anasını sikeyim. Hakikaten de çok kaliteli soktular. Gerçekten de üst düzey sorulardı. Yani şöyle diyorlar işte YGS mantık sınavıdır. Herkes yapar sonuçta. Öyle olmuyor işte. Biz bir sene boyunca çalıştık ama yani 40 soruda 16 falan soru işaretledim yani. Gerçekten de matematik çok kötü geçti. Onun dışında fen kolaydı. Sosyal zordu. TYT bitti. Ama bende hala bir şey yok. Çünkü kötü geçse bile kötü hissetmiyorsun. Çünkü deneme sınavı gibi geliyor. Çok deneme çözdüğümüz için öyle. Yani şu ana kadar biz herhalde 100-150 tane deneme çözmüşüzdür. Sene boyunca. Yani o yüzden herhangi bir şey olmuyor. Yani o da o denemelerden bir tanesiymiş gibi geliyor sana. İşte en boktanı da sınava girdikten sonra yarın bir daha sınav olacağını bilmek. Çünkü o girdim çıktım rahatladım hissiyatı gelmiyor abi. Kursakta kalıyor. Ben o gün zaten IELTS'den çok ümitli değilim. Yani ya soru çıkacak da ya diyorum lanet olsun ya diyorum. IELTS'e çok hazır değildim zaten. Yani sene boyunca yaptığım en büyük hata TYT'ye çok ağırlık verip IET'ye ağırlık verememekti. Yine vermiştim ama gereği kadar verememiştim. Dondurma yiyorum bir yandan. Konuşuyorum. Nefesim kesiliyor. Kusura bakmayın. Ondan sonra işte geldi karşımasına. Ben hiç ümitli değilim zaten. Sıfır. Heyecan sıfır. Hatta ben kendimi heyecanlandırmaya bile çalıştım yani. Böyle çok da aşırı heyecansızlık, çok rahatlık iyi değil çünkü. Birazcık heyecan olması lazım. Ama o heyecansızlık bir anda kendini bir heyecana bıraktı. Bir anda böyle o TYT'deki rahatlık yoktu mesela optiği doldururken. Çünkü süre sıkıntı bunun olmadığını biliyorum. Ve niyeyse bir anda bir heyecan geldi bana. Elim falan hafiften titremeye başladı böyle. Gene niye olduğunu bilmiyorum. Yani İlerisini düşünmüyorum hala. Yani ne olacak acaba? İşte lan TYT kötü geçti. Bu da kötü geçerse yarra yedik falan filan. Hiç düşünmüyorum bunları. Sonra açtım. Sorulara baktım tekrardan. Yüzüm hafiften gülümsedi. Çünkü geçen seneki çözdüğüm soruların benzer soruları vardı. Hele ilk soru karmaşık sayılar sorusuydu bir tane. Ve çok basitti mesela. Onu çözünce bir anda moralim yükseldi. 10. soruya kadar çok yüksek moralle gittim. Sonrasında bir anda tıkanmaya başladım. Sonra yavaş yavaş çözdüm. Baktım ettim falan. Ondan sonra şey yaptım. Neydi onun ismi? İşte fene geçtim. Fen zordu. Ve edebiyat falan çözdüm ben. Edebiyat, Türkçe falan. İşte edebiyat, Türkçelerin birleşik, işte sosyal falan çözdüm. Çünkü zaman sıkıntım yoktu. Sonra çıktığımda niyeyse bende bir mutluluk vardı. Sınav sanki o kadar kötü geçmemiş gibi hissediyordum. Ki bence de geçmemişti. Normal yaptığım denemelerden daha üst düzey bir performans sergilemiştim. Hal durum böyle olunca şey yaptım. Yani mutluydum böyle. Sonra eve geldiğim zaman aklımdaki yapabileceğim netleri yazdığım zaman bir anda moralim düştü. Gerçekten de kötü sonuçlar geliyordu. Sonra takmadım. İşte arkadaşlarla gece takıldık sabaha kadar. Ondan sonra eve geldim. Ve bir anda bir amacım olmadığını hissettim. Gerçekten de o monotonluğu hissettim. Böyle bir anda sanki bir boşluğa düştüm ya. İlk günden, bakın ilk günden. Yani böyle gece takılıyoruz falan, içimde bir sıkıntı var ama niye olduğunu bilmiyorum. Sonradan çözdüm. Yani ya ben şimdi dışarı takılıyorum da ders çalışmıyorum ya diye bir sıkıntı oluşuyor. Psikolojik mi? Çünkü bir sene boyunca ben o sıkıntıyı yaşadım. Dışarıdayım işte, bir şey yapıyoruz. Böyle sıkıntıya giriyorum ya. Şu an ben bu gezeceğime ders çalışabilirdim falan filan diye düşünüyordum. Orada aynısını düşündüm. Ama sonra aklıma geliyor. Ulan bitti. Girdik çıktık sınavdan, bitti yani. Bu şey gibi birazcık. Hani böyle savaşa giden askerler olur ya. Savaşa giderler ama savaştan döndükleri zaman bile işte savaştaymış gibi hissederler. Psikolojik sıkıntılar yaşarlar falan. Bizimki de aynı o hesap. Yani hala sanki sınava çalışma modundaymış gibi hissediyorum. Ve şu andan itibaren, yani şu anda bile böyle birazcık geriye baktığım zaman, o günler gözümün önüne geldiği zaman böyle diyorum, vay be diyorum. Sanki güzeldi ya diyorum. Yani benim o çalışma zamanımda sikiyim artık bu sene bitsin artık kurtulayım şundan dediğim zamanlar bile gerçekten de gözümün önüne geldiği zaman iyiydi diyorum ya. Bir amaç vardı çünkü bak bugünü, ya bugün 24 saat bile olmadı. Amaçsız olarak geçirdim. Ve kendimi çok boş hissettim. Gerçekten de. Hal, durum ve vaziyet böyle olunca bilmiyorum. Bir ay sonra ne olacağı belli olacak. Umarım iyi bir şey gelir. Ve kendimi daha iyi hissederim. Bu bir ay boyunca tatil yapma hakkım var. Yani sağa sola gideceğim. Çünkü bir ay boyunca boşlukta durmak benim kendime yapabileceğim en kötü şeylerden bir tanesi. Çünkü ben boş durursam gerçekten psikolojik sıkıntılarım oluşuyor benim ya. Böyle hiçbir amacım olmadan sadece yemek içip, yiyip içip, sıçıp oturursam gerçekten de hayattan bıkarım, soğurum ve çok kötü hissederim. O yüzden gezeceğim. Bu yüzden belki de podcastler şey olabilir. Aksayabilir bu ay boyunca. Çünkü birazcık kendime zaman ayırmam gerekiyor. Ama gene de çalışacağım yani buraya atmaya. Her neyse, benim bu konuda konuşacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.